Ayrım 14. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 186. Demokrat Parti'den sonra kurulup milletin ak oylarıyla iktidara gelen Adalet Partisi'ne de tahammül edemediler. Laiklik karşıtlarına ve irticaya taviz verdiği suçlamasıyla 12 Mart 1971'de onu da bir darbeyle yıktılar. Cumhuriyet'in ilk darbesinin 27 Mayıs 1960 aksine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatmadılar ama partilere direktif vermek suretiyle siyaseti şekillendirmeye çalıştılar. Yüzlerce aydına kıyıldı, yüzlercesine işkence uygulandı. Yüzlerce yetenekli siyasetçi bu manzara karşısında siyasetten soğuyup köşesine çekildi. Türkiye çok vakit kaybetti. Siyasi hayatın yanı sıra ekonomik ve sosyal hayat büyük zararlar gördü. Milletin ferasetine bakın ki Demokrat Parti ilk genel seçimde Adalet Partisi adıyla yeniden iktidar oldu. Malum çevreler tabii ki yine benimseyemediler, hazmedemediler, içlerine sindiremediler. Yaptıklarından ders alıp işlerine bakmak yerine halkla inatlaşma yoluna gittiler. Ve 12 Eylül 1980'de yeni bir askeri darbe ile Adalet Partisi'ni de devirdiler. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'i gözetim altına aldılar. Bu işin de özü laikliği ihlal suçlamasıydı. Milletten şu veya bu oranda oy almış politikacıları, milletin karşısına hiçbir şekilde çıkmamış insanlar aylarca suçladı. Aylarca isnat ve iftira yağdı üzerlerine. Söyler misiniz bu işten Türkiye ne kazandı? Türk milleti ne kazandı? Türkiye Cumhuriyeti ne kazandı? Bu süreçte kurulan yeni partiler eskinin devamı oldukları gerekçesiyle tekrar tekrar kapatıldılar. Kurucuları veto üstüne veto edildiler. Yine de millet darbecilerin onaylayıp işaret ettikleri MDP'de Milliyetçi Demokrasi Partisi değil, Demokrat Parti, Adalet Partisi'nin çizgisinin devamı olarak görülen Anavatan Partisi'nde rahmetli Turgut Özal'ın önderliğinde buluştu. Tabii kurtarıcılar onu da beğenmediler. Ona da irticacı damgasını vurdular. Turgut Özal'a Takunyalı Başbakan dediler, laiklik ilkesini çiğnediğini defaatle öne sürdüler. ANAP kadrolarını irticaya taviz vermekle suçladılar. Ama ANAP, rahmetli Özal dönemindeki büyük hizmetlerini yapmaya devam etti. Oysa malum çevrelerin laiklikten yana ilan ettiği partilerin iktidarları döneminde Türkiye'ye taş üstünde taş konmadı. Çivi bile çakılmadı. CHP'nin her iktidarında açlık, kıtlık, kuyruk, yokluk, yoksulluk ve jandarma korkusu kol gezdi. Türkiye mevcut yarım yamalak gelişmişliğini bile malum çevrelerin laiklik karşıtı ilan edip hatta irticacı olarak saydığı partilerin iktidarları döneminde sağladı. CHP ve yandaşları yalnızca slogan ürettiler, ideoloji ürettiler. Fransız ordusuna imam. Sene 1847. Atalarının tahtında Sultan Abdülmecit Han oturuyor. Sadaret başbakanlık makamında ise Reşit Paşa Koca var. Bir gün sadarete Kaptan Paşa tarafından mühürlenip imzalanmış bir tezkere geliyor. Kaptan Paşa 31 Ağustos 1847 tarihli tezkeresinde Osmanlı donanmasında görev yapan Hristiyan tayfaların muayyen zamanlarda kiliselerde tertiplenen ayinlere katılmak için izin istediklerini, ancak dini müsamaha çevresinde verilen iznin istismar edilerek firara, askerden kaçışa dönüştürüldüğünü belirtiyor ve firarların önüne geçilebilmesi için Hristiyan askerleri olan donanmaya ait gemilere papaz tayin edilmesini istiyor. Böylece hem firara düşünülen bir mazeret ortadan kalkacak, hem de Hristiyan bahriyelilerin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri sağlanmış olacaktır. Sadrazam Reşit Paşa bu isteği olumlu karşılıyor, olur verip imza attıktan sonra padişaha gönderiyor. Zira isteğin uygulamaya konulabilmesi padişahın tasdikini gerektirmektedir. Sultan Abdülmecit, Kaptan Paşa'nın talebiyle sadrazamın oluru karşısında afallıyor. "Bire bu ne ciştir?" diye gürlüyor. Belli ki Sultan Abdülmecit, bunun salt dini vecibeleri yerine getirme arzusundan kaynaklanan masum bir istek olmadığını düşünmüş, yabancı güçlere basamak olarak kullanabilecekleri bir malzeme daha vermeme anlayışı içinde hareket etmiştir. Zaten o tarihte hiçbir dünya devletinde böyle bir uygulama mevcut değildir. Bırakınız bunu, Osmanlı Devleti'nin tarih boyunca farklı dinlere gösterdiği engin müsamahanın Avrupa'da izi bile yoktur. Pek çok Avrupa devleti farklı dinlerin kendi bünyelerinde yaşamasına izin bile vermemektedir. Böyle bir dünyada farklı dinlere mensup insanlara devlette iş verilmesini düşünmek dahi imkansızdır. Halbuki Osmanlı Devleti'nin farklı inançlara bakış açısı, Osmanlı ordusunun bünyesinde yer alan Hristiyan askerlerin dini ihtiyaçları için papaz alınmasını teklif edebilecek kadar hoşgörülüdür. Ne de olsa Osmanlı insanı hoş görmenin, Batı insanı ise hor görmenin temsilcileridir. Bu mülahazalarla Sultan Abdülmecid tezkereyi olur vermeden sadrazama iade ediyor. Sadrazam, padişah karşısında küçük düşürüldüğünü düşünüp Kaptan Paşa'yı azarlıyor. Bu konu da burada kapanıyor. Fransız ordusunda Müslüman asker sayısının artması üzerine Fransız Milli Savunma Bakanlığı'nın 12 imama orduda görev verdiğine dair haberi haftalık Le Nouvel Observateur gazetesine dayanarak veren gazetelerimizde okuyunca aklımdan bunlar geçti. Gerçi yıllardan beri ABD, İngiltere ve Almanya ordularında Müslüman din görevlisi subaylar görev yapıyor. Fakat Fransa başka. Fransa, laiklik ilkesini anayasasına geçirip laikliği anayasal koruma sağlayan tek Avrupa devletidir. Laikliği daima Türkiye standartlarına yakın ölçülerde sert laiklik olarak uygulaya gelmiştir. Buna rağmen ordusuna mensup farklı inançlardan askerlerin dini ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi ilginçtir. Bu yaklaşımıyla en katı laikliğin bile dinsizlik olarak anlaşılamayacağını ve inançlı insanların din hizmetlerinden herhangi bir gerekçe laiklik gibi mahrum bırakılamayacağını tüm dünya ile birlikte bize de göstermiş oluyor. Fransa'nın bu uygulaması elbette bir dindarlık göstergesi değil, laikliğin doğru anlaşılması ve doğru uygulanması ile ilgilidir. Fransız Genelkurmay Başkanlığı laik devlete yaraşan bir karar almış, daha önce orduda görev yapan Katolik, Protestan ve Yahudi din adamlarının yanına 12 de subay imam koymuştur. Çünkü Fransız ordusundaki 440.555 askerin 40.000'i Müslümanlardan oluşuyor. İş bu kadarla da bitmiyor. Askere verilen yemeklerin içindeki malzemeler Musevi, Hristiyan ve Müslüman din görevlileri tarafından denetlenecek. Yemeklere haram malzeme, mesela Müslüman askerlerin yiyeceği yemeğe domuz eti katılmamasına dikkat edilecek. Bu arada kara, deniz ve hava askeri birimlerinde Müslüman askerlerin ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için mescitler açılacak. Orduda gümüş yüzüklü kimse kalmadı diye övünenlerimizin kulakları çınlar mı acaba? Bizim ordumuzda da yakın zamana kadar tabur imamı ve alay müftüsü kadroları vardı. Bizde tabur imamı ve alay müftüsü geleneği Yeniçeri Ocağı'ndan önce Osmanlı askeri teşkilatını yaya ve müsellemden oluşan birlikler teşkil ediyordu. Henüz devşirme sistemi başlamadığı için ordu yalnızca Türk ailelerin çocuklarından oluşmuştu. Her askere günde 2 akçe ücret ödeniyordu. Tarihçi Neşri'nin bu kaydına göre bizde profesyonel askerlik geleneği çok eskilere dayanıyor. Zaman savaş zamanı. Bol şehit veriliyor. Sadece Türk ailelerden asker alınması nüfusun genç ve dinamik bölümünü tırpanlıyor. Kuruluştan itibaren kafa patlatılan ancak çözüm bulunamayan konu Murat Hüdavendigâr döneminde çözüme kavuşuyor. Buna göre savaşlarda esir alınan Hristiyan gençler eğitilip yetiştirildikten sonra orduda görev alacaklar. Böylece Yeniçeri Ocağı doğuyor. En yaygın rivayete göre ocağın fikir babası Karamanlı Molla Rüstem ile Çandarlı Halil, isim babası ise Hacı Bektaş Veli'dir. Gerçi Osmanlı kaynakları bu efsanevi izaha itibar etmiyor. Yeni ordu ile Hacı Bektaş Veli'nin ve Bektaşiliğin ilgisini doğrulamıyor. Zaten Yeniçeri Ocağı Hacı Bektaş Veli'nin ölümünden 1281-1338, yaklaşık çeyrek asır sonra 1362'de kuruluyor. Bununla birlikte Orhan Gazi'nin devlet ileri gelenlerinden bazılarını Hacı Bektaş Veli Hazretlerine gönderip dua talep ettiğini, Veli'nin bu talebi kabul ile kendi giydiği elbiselerden aba parçaları kesip armağan olarak Orhan Gazi'ye gönderdiğini, bu sebeple Yeniçeri kıyafetinin Hacı Bektaş Veli kıyafetine benzettiğini kaydetmek lazım. Yeniçeri Ocağı 17. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı ordusunun en mükemmel yaya kuvvetiydi. Bu tarihten sonra maalesef bozulmaya başladı çünkü siyasete bulaştı. Devlet yönetmeye çalıştı. Bu uğurda talim terbiyeyi bıraktı. Hızla savaş kabiliyetini yitirdi. Bu da ocağın sonu oldu. Nihayet Sultan II. Mahmut tarafından 1826'da ocağın varlığına dramatik bir şekilde son verildi. Ocak henüz bozulmamışken Yeniçeri ortalarında bölüklerinde ciddi hocalar görev yapardı. Hocalar yalnızca dini anlamda değil, dünyevi anlamda da Yeniçeri Ocağı'na mensup askerleri eğitir yetiştirirdi. Her birini ilahi kelimatullah hedefine kitler, İslam'ı yüceltme amacında bütünlerdi. Ve devirlerde her Yeniçeri öncelikli hedefini belirlemiş sağlam bir Müslüman ve amaçları doğrultusunda ölümü göze almış sağlam bir askerdi. Bölük yahut tabur imamları savaşlarda askeri yüreklendirici konuşmalar yapar, müjdeleyici ayetlerle yürekleri zafere ayarlarlardı. Orta yani bölük imamlarının başında ise İmam-ı Hazreti Ağa, Ağa imamı veya Ocak imamı denilen büyük imam vardı. O da bölük imamlarını zaman zaman bir araya getirip bilgilendirir, yeni bilgilerle donanmalarını sağlardı. Bu makama Ocak'ta yetişen Orta Cami'deki müderristen ders alan Ağa Kapısı Camii'nin 5 müezzininden en yetkilisi tayin edilirdi. Ocak imamı bu camide namaz kıldırır ve seferlere Yeniçeri Ağası ile beraber katılırdı. Yine onunla birlikte ayda bir defa Sadrazam'ı ziyarete gider, bayramlarda da padişahın muayyede merasiminde bulunurdu. Yani protokolde önemli bir yeri vardı. Sonra Sultan 3. Selim tarafından Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Padişah yeni kurulan orduda uygulanmak üzere Levent Çiftliği Kanunnamesini yayınladı. Buna göre her bölüye bir imam tayin ediliyor, askerlerden namazlarını cemaatle kılmaları ve birgivi risalesini okumaları emrediliyordu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya ise şöyle bir eğitim öngörülmüştü. Her sarf, tabur için bir mektep açılacak, buralarda her gün Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri verilecek, neferlerin, erlerin 5 vakit namazı cemaatle kılmaları için her safa birer imam tayin edilecektir. Böylece ordu içinde tabur imamı geleneği başlamış oldu. Tabur imamı terfi ettiğinde alay müftüsü unvanı alırdı. Alay müftülerinin protokoldeki yerleri alay emininin altında, kolağısının üstündeydi. Bir de tanzimattan sonra kaldırılan ordu şeyhleri var ki, normal zamanda askerin dini eğitim ve davranışını kontrol eder, savaş zamanında ise askerin moralini yükseltirlerdi. Çanakkale Savaşları sırasında 19. Tümen Komutanı olarak görev yapan Yarbay Mustafa Kemal, 18 Mayıs 1915 tarihli emrinde şöyle diyor. Tabur imamları birinci hatta bulunacak ve erlerin manevi kuvvetini arttırarak nihayete kadar cesaretlendirip teşvik edeceklerdir. Çanakkale Savaşları ile İstiklal Savaşı'nda çok sayıda tabur imamı ve alay müftüsü şehit oldu. Bu yapı bugün de devam etmiyor. Ordumuzun bugünkü oluşumunda tabur imamı ve alay müftüsü yok. Yanılmıyorsam sadece kadroları duruyor ama kadrolara atama yapılmıyor. Oysa Atatürk döneminde de varlıklarını sürdürmüşlerdi. Ayrıca Atatürk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın teklifi üzerine Askerin Din Kitabı yazarı Ömer Nasuhi Bilmen isimli bir kitabın ordu mensuplarına okutulmasına izin vermişti. Neyse. Bölüm 4. Tarih okumaları. Tarihle övünmek. Yavuz Bahadıroğlu Osmanlı tarihini hem övüyor hem de onunla övünüyor şeklinde eleştiren dostuma bir soru. Neden övmeyeyim, övünmeyeyim? Tarih bir milletin hem beyni hem de yüreğidir. Aynı zamanda tarih milletlerin hafızasıdır. Bu yüzden ABD hiç yoktan kendisine tarih uydurdu ve uyduruk tarihini o kadar abarttı ki sığır çobanlarını, kovboyları kahraman yaptı. Topraklarını, emek ve emeklerini, korumaktan başka suçları olmayan Kızılderilileri haksız ve suçlu, Kızılderililerin yüzyıllardan beri yaşadıkları toprakları silah zoruyla işgal eden beyazları ise haklı ve mazlum yaptı. Ve bu uyduruk kahramanlık hikayelerinin üzerine bir imparatorluk inşa etti. Yani biz gerçekçi görünmek için büyük bir tarihi mirası inkar mı edelim? Dönem dönem haksızlıklar yapılsa bile bütünü içinde adalet, merhamet ve medeniyet parlayan bir oluşu yok mu sayalım? Unutmayalım ki kalabalıklar ancak tarihi köklerinde millet olabilirler ve tarihi olgularda ancak kendilerini bulabilirler. Aksi takdirde yürekler kurumaya başlar. Tarihimizi yokluğa mahkum etmek isteyenler galiba yüreklerimizi kurutmaya çalışıyorlar. Siz kendi varlığınızı tarihsel boyutlarıyla bulunduğunuz topraklara inşa etmezseniz başkaları topraklarınıza göz diker. Nitekim bazılarının tarihten günü ayırma aymazlığı komşularımızın iştahını kabarttı. Yunanistan uzun zamandır hem Bizans'ı hem de Pontus'u diriltme çabasında. Olayı yeni nesillere de mal edip canlı tutmak için şiirler ve efsaneler uyduruyor. İstanbul merkez olmak üzere Teselya, Makedonya, Batı Anadolu, Ege Adaları, Trakya ve Trabzon'a kadar olan bölgeyi kuşatan Megalo İdea, Büyük Fikir, Büyük Yunanistan projesine adım adım yürüyor. Ermenistan Anadolu'nun doğusunu apararak Büyük Ermenistan olmaya çabalıyor. Soykırım yalanını çıkarıp dünya parlamentolarına kabul ettirmek suretiyle hayallerine uluslararası dinamizm kazandırmaya çalışıyor. İsrail'in arz-ı mev'udu vaat edilmiş topraklar bir yandan Tarsus'u öte yandan Urfa'yı kapsıyor. Bulunduğumuz coğrafyada rüyası, hayali, emeli, hedefi, kısaca ütopyası olmayan tek millet maalesef biziz. Misak-ı milli sınırları içinde kapanmış, kah laiklik başörtüsü, kah şeriat tarikat kavgalarına kendimizi tüketiyoruz. Kimi entellerimiz de gayesizliğimize tuz biber ekercesine tarihi karalıyor. Halbuki tarihsizlik talihsizliktir. Tarihten kopmuşsanız geleceğe ulaşamazsınız. Övme ve övülmeye gelince. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın tavsiyesine harfiyen uyan Osmanlı Devleti'nin insan merkezli yapılanmasıyla övünmeyeceğiz de insanımızı tümüyle sınırlayan modern yasakçılığımızla mı övüneceğiz? Yıldırım Beyazıt'ın şahitliğini reddeden Bursa Kadısı Emir Sultan'la Yavuz Padişah'a hükmü çiğnersen billahi haline fetva verir, ümmeti senin gibi hüküm dinlemez bir padişahın şerrinden kurtarırım diyen Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Hoca ile övünmeyeceğiz de, siz emredin paşam biz kitabını uydururuz diyen ve milli iradeyi mahkemeye veren darbe şakşakçısı hukukçularla mı övüneceğiz? Fatih Sultan Mehmet'e ayağa kalk, hasmınla yüzleşeceksin emrini veren ilk İstanbul kadısı Sarı Hızır Çelebi ile övünmeyeceğiz de, sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyen Yassıada yargıcıyla mı övüneceğiz? Ayasofya Kilisesi'ni şehit hakkı olarak camiye dönüştüren şuurla övünmeyeceğiz de, onu kimliksizliğe mahkum etmekle mi övüneceğiz? Fatih'in Bizans halkına inanç, ibadet, kıyafet, seyahat ve ticaret özgürlüğü tanıyan amannamesiyle övünmeyeceğiz de, kendi insanının bile kıyafet tercihine saygı duymayan dayatmacılığımızla mı övüneceğiz? Yavuz'un gösterişten uzak sadeliğiyle, Kanuni'nin hazineyi tepeleme altınla doldurmasıyla, Sultan 4. Murad'ın siyasete bulaşmış orduyu kışlasına döndürüp eğittikten sonra Bağdat Fatih'i yapmasıyla övünmeyeceğiz de, demokrasiye müdahalelerimizle, yasaklarımızla, yasakçılarımızla, insan hakları ihlallerimizle, borçlarımızla, korkularımızla mı övüneceğiz? Tüm tarih bizimdir. Övünülmesi gereken bölümleriyle övünür, eleştirilmesi icap eden yerlerini eleştiririz. Bizi ancak yüreği ve mayası bizden olanlar anlar. 14. ayrımın sonu, sayfa 197.